Ayrım 2.
AA hukuk kuralının yazılış şekli. Kanunda yer alan zorlanamaz, aksi kararlaştırılamaz, istenemez, yapılamaz, dava edilemez, feragat edilemez gibi sözcükler, o kuralın emredici bir kural olduğunu ve aksine bir işlem yapılamayacağını açıkça gösterir. Örneğin, medeni hukukta yer alan nişanlılık evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez. MK 83. Bir kimsenin birden fazla ikametgahı olamaz. MK 19. Hiç kimse medeni haklardan feragat edemez. MK 23. Zaman aşımı süreleri sözleşme ile değiştirilemez. BK 127. BB. Hukuk kuralının amacı. Kanunda yer alan bir hukuk kuralının emredici niteliği, o kuralın konulmasında güdülen amacın araştırılmasından anlaşılabilir. Toplum düzenini ve toplum yararını koruma amacı güden hukuk kuralları emredici nitelik taşır. Kamu hukuku alanında, ceza hukukunda ve idari kanunlarda yer alan hükümler, kamu yararını koruma düşüncesiyle konulmuş olduğundan emredici hüküm niteliğini taşır. Özel hukuk alanında medeni kanunun evlenmeye ilişkin hükümleri MK 97 ve devamı emredici niteliktedir. Buna karşılık borçlar hukukunda kişinin irade serbestisine önem verildiğinden emredici kurallara daha az rastlanılmaktadır. Devletin bünyesini, temel yapı ve örgütünü düzenleyen ve korumak amacı güden kurallar emredici nitelik taşır. Kanunlarda toplumun genel ahlakını korumak için öngörülen hükümler emredici hükümlerdir ve aksi kararlaştırılamaz. Örneğin amacı genel ahlaka aykırı dernekler tüzel kişilik kazanamazlar. MK 45-2. Kimse hürriyetini genel ahlaka aykırı bir şekilde sınırlayamaz. MK 23-1. Ahlaka aykırı bir amaç elde etmek için verilen şey geri alınamaz. BK 65. Genel ahlak, belirli bir ülkede toplumun düzeni ve ahlakı korumak için uyulması zorunlu sayılan genel ahlak kurallarının bütünüdür. Genel ahlak kuralı, belirli bir zamanda toplumun düzeni için uyulması zorunlu olarak kabul edilmiş olduğuna göre, buna aykırı hareket edilip edilmediği yorum ile ortaya çıkar. Emredici kurallar bazen ekonomik, sosyal veya fiziki durumları sebebiyle zayıfların korunması amacını güder. Bu tür hükümler izledikleri amaç gereği emredici nitelik taşır. Örneğin bir küçük, kanuni temsilcisinin onayı olmaksızın bizzat kendi tasarrufu ile borç altına giremez. MK 16. Ana babanın ikametgahı, velayet altındaki çocuğun ikametgahıdır. MK 21. 10 yıldan fazla bir süre için yapılmış hizmet sözleşmesi, işçi tarafından bir ay önceden haber vermek şartıyla feshedilebilir. BK 343. İş kanununda yer alan hukuk kurallarının büyük çoğunluğu ekonomik yönden işverene, nazaran daha zayıf durumda bulunan işçiyi korumak amacıyla öngörülmüş olduğundan, çalışma süresi, fazla çalışma süresi, ihbar önerileri ve yıllık ücretli tatil sürelerini düzenleyen kurallar işçi aleyhine değiştirilemez fakat işçi lehine olarak değiştirilebilmesi mümkündür. Bu nedenle iş kanunlarında yer alan bu tür hükümlere nispi emredici hüküm denir. Tüketiciyi koruyan hükümler de böyledir. Kanunlarda hukuki işlemin şekline ilişkin hükümler amaçlarına göre emredici nitelik taşır. Örneğin evlenme akdi, evlendirme yetkisi tanınmış memur önünde, gayrimenkul mülkiyetinin nakline ilişkin işlemler tapu sicil müdürlüğünde yapılmalıdır. Emredici hukuk kurallarına uyulmamasının sonuçları. İster özel hukukta, ister kamu hukukunda olsun, kanunlarda yer alan herhangi bir emredici hükme uyulmayarak yapılan bir hukuki işlemin sonucu geçersizliktir. Hükümsüzlük. Geçersizlik, irade açıklamasının hüküm ve sonuç meydana getirmediği bütün durumları içine alan geniş bir kavramdır. Bazı emredici hukuk kurallarına aykırı işlemler, geçersizlik kavramının içinde yer alan başka yaptırımlara da tabi tutulmuş olabilir. Mutlak butlan, kesin hükümsüzlük, bir işlemin başından itibaren hüküm ve sonuç meydana getirmemesidir. Dipnot, geçersizlik, kesin hükümsüzlük, mutlak butlan kavramları için bakınız bölüm 4-5. Sözleşme hukuku alanında BK19, sözleşme konusunu serbestçe tayin serbestisinin sınırlarını ikinci fıkrada belirtmiştir. Buna göre kanunun kesin olarak emrettiği hukuki kurallara, ahlaka yahut kişilik haklarına aykırı bulunmadıkça sözleşme geçerli olacaktır. BK 20-1 ise bu aykırılığın yaptırımını düzenlemiştir. Buna göre hukuka veya ahlaka aykırı olan sözleşme batıldır. Öyleyse konusu kanun tarafından yasaklanmış kaçakçılık, cürüm işlemeye taahhüt veya konusu ahlaka aykırı olan sözleşmeler batıldır. Yani başından itibaren geçersizdir. İnsan hak ve hürriyetini ve kişilik haklarını korumak amacını güden kurallar emredici nitelik taşır. Örneğin, her kişi medeni haklardan, hak ehliyetinden yararlanır. MK 8. Kimse hürriyetinden vazgeçemez. MK 23-2. Kişilik haklarının ihlali aynı zamanda genel ahlaka da aykırılık teşkil edebilir. Sözleşme hukukunda konusu bir kimsenin hiç evlenmeyeceğini, boşanmayacağını, ikametgahını değiştirmeyeceğine ilişkin sözleşmeler geçersizdir. B. Yedek hukuk kuralları. Taraflarca bir hukuki işlem veya sözleşme ile aksi kararlaştırılabilen, fakat aksi kararlaştırılmadıkça uygulanan kurallardır. Dipnot, Oğuzman, sayfa 55. AA, tamamlayıcı hukuk kuralları. Bu kurallar tarafların hukuki işlemlerinde düzenlemedikleri noktaları, tarafların muhtemel iradeleri yerine geçerek tamamlar ve boşlukları doldururlar. Örneğin, aksine hüküm bulunmadıkça, aksi şart edilmedikçe, durumun gereğinden ve özel şartlardan doğan istisnalardan başka gibi terimler, o hükmün tamamlayıcı bir hukuk kuralı olduğunu gösterir. Örneğin, Borçlar Kanunu madde 73'e göre, taraflar borcun yerine getirileceği yeri tayin etmemişlerse, borç bir miktar paradan ibaret ise, ödeme alacaklının verme zamanında oturduğu yerde, borç belirli bir şeye ilişkin ise bu şey akdin inikadı kuruluşu zamanında bulunduğu yerde teslim edilir. Bir satış akdinde hangi tarafın borcunu daha önce ifa edeceği belirtilmemiş ise BK 182-2'ye göre aksine adet ve mukavele olmadıkça satıcı ile alıcı borçları aynı zamanda ifa etmekle yükümlüdürler. BB, yorumlayıcı hukuk kuralları. Bu tür kurallar tarafların hukuki işlem yaparken kullandıkları ve ne anlama geldiği iyi anlaşılamayan niyetlerini, beyan ve davranışlarını yorumlar. Örneğin, yapılan işlemde ayın başı veya ayın ortası veya da ayın sonu gibi terimler kullanılmışsa, bunlardan BK madde 75'e göre ayın başlangıcı ayın birinci, ayın ortası ayın 15'i ve sonu ise ayın sonuncu günü anlamını taşır. 6. Kanuna karşı hile. A. Kanuna karşı hile kavramı. Kanuna karşı hile, emredici bir kanun hükmüyle yasaklanan amaca, bu hükmün uygulanmasını başka bir hukuk kuralı ile bertaraf ederek erişmektir. Kanuna karşı hile kavramı üzerinde iki farklı görüş ileri sürülmüştür. Subjektivist görüşe göre kanuna karşı hilenin meydana gelmesi ve onun yaptırımının uygulanması için kanunu bertaraf etmek niyet ve kastı, geniş anlamda kanuna karşı hile yeterlidir. Bu görüş kabul edilirse kanunu bertaraf etmek niyetiyle yapılan bütün hukuki işlemlere kanuna karşı hilenin yaptırımı uygulanarak bunların geçersizliğine karar verilir. Objektif görüş taraflarına ise kanuna karşı hile için kıstas olarak kanunu bertaraf etmek niyeti yerine bertaraf edilmek istenen hukuk kuralının kanuna konuluş sebebini ele alarak bir ayrım yapmak gerekir. Kanun belirli bir sonucun elde edilmesini mutlak olarak yasaklıyorsa, mesela ehil olmayan bir kimsenin, kanuni temsilcisinin muvafakatını almaksızın taahhüt altına girmesini men ettiğinden başka yollara başvurarak aynı sonucu elde etmek kanuna karşı hile teşkil eder. Başka bir deyişle kanun belirli bir sonucu elde etmek için öngördüğü yoldan başka bir yolu kullanmamayı emrediyor ise bu takdirde diğer yolların kullanılması kanuna karşı hile teşkil etmeyecektir. Mesela MK 690 hükmen teslim ile rehin tesisine müsaade etmemekte, rehin edilen şeyin mutlaka rehin alan kimseye, alacaklıya teslim edilmesinin rehnin kurulması şartı olarak aramaktadır. Bu durumda aynı amaca ulaşacak başka bir yola başvurmak, örneğin menkul rehninin konusu olan malları önce alacaklıya teslim etmiş görünerek, özel bir sebebe dayanarak kendi zilyetliğinde tutmak, mesela aynı malı kiralamak, kanuna karşı hile sayılacaktır. Buna karşılık kanun, sonucu yasaklamamakla beraber sadece bir yolu yasaklıyorsa, o sonuca başka bir yoldan erişmek kanuna karşı hile değildir. Mesela gayrimenkul satış akitlerinin resmi şekilde yapılması için kanun sadece resmi şekil yolunu düzenlemiştir. Resmi şekli riayeti gerektirmeyen bir yola başvurarak mülkiyetin nakledilmesi kanuna karşı hile teşkil etmez. Mesela bir gayrimenkulün bir anonim şirkete hisse olarak konulması kanuna karşı hile değildir. İsviçre Federal Mahkemesi tarafından incelenen bir olay, kanuna karşı hilenin klasik misali olarak gösterilmektedir. Barodan ihraç edildiği için müvekkilinin alacak hakkını mahkemede takip etmesi yasaklanan bir avukat, müvekkilinden olan alacağını kendisine temlik ettirerek alacağın sahibi durumuna gelip mahkemede alacağı kendi alacağı olarak takip etmek istemesidir. B. Kanuna karşı hilenin yaptırımı. Kanuna karşı hile bağımsız bir karaktere haiz ise bu takdirde bunun yaptırımı hileye uğramış olan kanun maddesinin olaya aynen uygulanmasıdır. Başka bir deyişle kanunun yasakladığı amaca ulaşmak için yapılan işlem geçersiz sayılacaktır. Buna karşılık kanuna karşı hileyi hakkın kötüye kullanılmasına bir şekli olarak kabul eden görüşe göre kanuna karşı hilenin yaptırımı hakkın kötüye kullanılmasına uygulanan yaptırımdır. 7. Hukuk kurallarının çeşitli görünümleri. A. Pozitif hukuk. Pozitif hukuk, belirli bir ülkede yaşayan, toplumu düzenleyen, yetkili organlar tarafından çıkarılarak yürürlüğe konulan ve yürürlükte bulunan kurallardır. Dogmatik hukuk. Bu kurallara müsbet hukuk veya yürürlükteki hukuk da denilmektedir. Yürürlükte bulunan kuralların tümüne de mevzuat denir. Yürürlükte bulunan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklerdeki kurallar pozitif hukuku meydana getirir. Uygulama amacını kaybetmesine rağmen yürürlükten kaldırılmamış olan hukuk kuralları, ölü hükümler de pozitif hukukun içindedir. B. İdeal hukuk, tabii hukuk. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamayan ve adalete uymayan yürürlükteki kuralların de lege lata karşısında arzu edilen, olması gerektiği düşünülen de lege frenda kurallara ideal hukuk, tabii hukuk denilir. Hukuk kurallarının değiştirilmesi söz konusu olduğu zaman yapılması düşünülen değişikliklere ideal hukuk ışık tutar ve hukukun amacına ulaşmasına yardımcı olur. Pozitif hukuk kuralları ideal hukuka ne kadar çok yaklaşırsa o kadar başarılı bir hukuk düzeni kurulmuş demektir. C. Objektif hukuk. Objektif hukuk, toplumun yaşamını, o toplumda yaşayan insanlar arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen kuralların bütünüdür. Bu nedenle objektif hukuku oluşturan kurallara yaşam kuralı veya düzenleyici kurallar da denilir. Bu kurallar genellik taşıdığı ve aynı durumda bulunan herkese uygulanabildiği için objektif hukuk kuralları olarak nitelendirilmiştir. Objektif hukuk kuralları bir toplumda yaşayan kişilerin arasındaki ilişkileri düzenlediği gibi, kişilerin devletle olan ilişkilerini de düzenleyerek devletin kişilere karşı haiz oldukları yetkileri ve sorumlulukları saptar, kişileri de devlete karşı korur. Bundan başka objektif hukuk kuralları kişiler arasında nafaka, yardımlaşma yükümlülüğü gibi kanundan doğan borçları da düzenler. D. Sübjektif hukuk kişilere toplumdaki eylemleri ile ilgili olarak objektif hukukun hak sahibine tanıdığı hak, yetki, hürriyet ve ayrıcalıkların bütünüdür. Dipnot: Fransızca droit, Almanca recht hem hukuk ve hem de hak anlamına geldiğinden bu iki kavramı ayırmak için objektif hukuk, sübjektif hukuk terimleri kullanılmıştır. Türkçe'de hukuk hakların çoğulu olduğuna göre bizde objektif ve sübjektif sıfatlarının kullanılmasına lüzum kalmamaktadır. Oğuzman, Medeni Hukuk 1994 S78. Klasik sübjektif hukuk, haklar kavramının temelinde hem bir ilke hem de sonuç vardır. Hak, insan tabiatında mevcut olduğu için bir ilkedir ve insan haklarını teminat altına alan objektif hukukun düzenlediği bir sonuçtur. İleride haklar konusu incelenirken hakların muhtelif çeşitlerine değinilecektir. 2. Düzenleyici, objektif hukuk kurallarının fonksiyonu. Objektif hukuk kurallarının düzenleyici kurallar, işlevini incelerken bu kuralların özünü oluşturan toplumun yaşam düzenini sağlamak özelliğini göz önünde tutmak gerekir. Yukarıda işaret ettiğimiz gibi, objektif hukuk kuralları bir toplumda yaşayan insanların hukuki ilişkilerini düzenleyen, onlara vazifeler yükleyen, yasaklar koyan, hak ve hürriyet tanıyan, mülkiyet hakkı, alacak hakkı gibi ve bunların sınırını çizen kurallardır. Bir hukuki ilişkiyi düzenleyen objektif hukuk kurallarının işlevi ikiye ayrılır. 1. Hukuki vazife meydana getiren hukuk kuralları. Hukuki vazife hukuk düzeninin düzenleyici kurallar, kişilere yönelttiği uyulması zorunlu emirlerdir. Bu kavram, kişinin hareketlerini hukuk düzeninin onayladığı belirli kurallara uydurması gerektiği fikrine dayanır. Gerçekten bir kısım hukuk kuralları, fertlere bir şeyin verilmesi, yapılması veya yapılmaması konusunda emir verir. Fiyatların gerçekleşmesi halinde bu kurallara uymak bir hukuki vazife meydana getirir. Hukuki vazife, hukuk düzeninin bir toplumda yaşayan kişilere yerine getirilmesini emrettiği bir davranışta bulunmaktır. Toplumda yaşayan kişilerin uymak zorunda oldukları hukuki vazifeler genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Genel hukuki vazife içeren hukuk kuralları objektif ve soyut nitelik taşıyan emredici hukuk kurallarıdır. Bunlar genel yarar düşüncesiyle toplumda yaşayan herkese yükletilmiştir. Örneğin askerlik görevinin yerine getirilmesi veya verginin ödenmesi gibi pozitif bir davranışta bulunulması veya kanunun bir ceza öngördüğü eylemlerin yapılmaması, başkalarının kişilik veya mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi, başkasının malına zarar verilmemesi gibi yapmaktan kaçınma vazifeleridir. Medeni kanunumuzun ikinci maddesi de herkese haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken iyi niyet kurallarına uymak vazifesini yüklemiştir. Dipnot: Hukuki vazife kavramının ahlaki vazife ile karşılaştırılması için bakınız aşağıda 11-5. Buna karşılık özel hukuki vazifeler toplumda yaşayan herkese değil, içinde bulunduğu durum sebebiyle belirli bir veya birkaç kişiye yükletilmiştir. Örneğin ev reisinin, vekilin, istihdam edenin, bina veya hayvan sahibinin, tehlikeli iş görenlerin, şirket müdürünün işlerini görürken özen göstermekle yükümlü olmalarıdır. Bir sözleşme ile borç altına giren borçlunun bu borcunu yerine getirmesi bir hukuki vazifenin ifasıdır. Aile hukukunda yer alan karı kocanın karşılıklı vazifeleri, velayet altındaki çocuk ile velinin karşılıklı vazifeleri özel hukuki vazifeler arasında yer alır. Özetle denebilir ki hukuki vazife devlet gücü ile yaptırıma bağlanmış bir yükümlülüktür. Bu yerine getirilmediği zaman bunun yaptırımı, yükümlülüğün aynen yerine getirilmesi, bu mümkün değilse zarar verenin zarar görene tazminat ödemesidir. 2. Hürriyet ve hakları düzenleyen objektif hukuk kuralları. Bir kısım objektif hukuk kuralları, fertlere bir şeyin verilmesini, yapılmasını veya yapılmamasını istemek, yani bir edimde bulunulmasını istemek yetkisini verir. Bu tür objektif hukuk kuralları hürriyet ve hakları meydana getirir. A. Hürriyetleri meydana getiren düzenleyici hukuk kuralları. Objektif hukuk kuralları kişilere hürriyetlerini tanıyan ve bunların sınırını çizen düzenleyici kurallardır. Hürriyet kişinin objektif hukuk kurallarının çizdiği sınırlar içinde hareket ederken bir engel ile karşılaşmamasıdır. O halde hürriyet, hukuk düzeninin hem kamu hem de özel hukuk alanında hak sahibine tanıdığı serbestidir. Objektif hukuk kuralları bu yetkisini anayasal düzenden alır. 1982 tarihli anayasamız anayasal kural olarak herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahip olduğunu açıklamıştır. AY 19. Gerçekten anayasa muhtelif maddelerinde kişi hürriyetine düzenleyici hükümlere yer vermiştir. Anayasanın 12. maddesinde de açıklandığı gibi herkes kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hürriyetlere sahiptir. Bunlara basın hürriyeti, AY 28, düşünce ve kanaat hürriyeti, AY 25-26, din ve vicdan hürriyeti, AY 24, ticaret yapma hürriyeti, haberleşme hürriyeti, AY 22, yerleşme ve seyahat hürriyeti, AY 23, bilim ve sanat hürriyeti, AY 27 örnek olarak gösterilebilir. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz, angarya yasaktır. AY 18 taksim 1. Anayasamızın 15 taksim 2 maddesine göre de kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Hürriyetler ancak anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak sınırlanabilir. Medeni kanunumuzun 23. maddesine göre de kimse hürriyetini ferah edemediği gibi kanuna, ahlak veya adaba aykırı bir suretle sınırlayamaz. Objektif hukuk kuralları kişilere hürriyetini bahşederken bunun sınırını da çizmektedir. Hürriyet ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlar demokrasi anlayışına aykırı olmamalı ve başkalarının hürriyeti ile uzlaşabilir şekilde düzenlenmelidir. Nitekim anayasanın 13. maddesinin 2. fıkrasında hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düzenine aykırı olamaz. B. Hakları meydana getiren düzenleyici hukuk kuralları. Subjektif hukuk veya haklar, objektif hukukun kişilere bir şey üzerinde veya diğer kişilerin davranışı üzerinde tanımış olduğu yetki ve ayrıcalıklardır. Başka bir deyişle, subjektif hukuk veya haklar, objektif hukukun hak sahibi olan kişiye tanımış olduğu her türlü ayrıcalıklardır. Mesela, mülkiyet hakkı malike veya kişilik hakkı kişiye, objektif hukukun tanıdığı herkese karşı ileri sürülebilen bir mutlak haktır. Objektif hukuk kuralları malike gerçek kişiye bu hakkı tanırken üçüncü kişilere de bu hakları ihlal etmemek vazifesini vermektedir. Objektif hukuk toplumda yaşayan insanlar arasındaki ilişkileri düzenler ve sınırlar koyarken kişilere yalnız mülkiyet hakkı gibi mutlak hak değil, bunun yanında bir şeyin verilmesi, yapılması veya yapılmamasını istemek yetkileri gibi alacaklının sadece borçluya karşı ileri sürebildiği alacak hakları da vermektedir. Bu tür yetkilerle donatılmış kişilere hak sahibi, hak sujesi diyoruz. Özet olarak denebilir ki objektif hukuk kuralları bir taraftan toplum için düzenleyici kuralları ve diğer taraftan kişiler için haklar bahşetmek suretiyle kişi hayatını sağlayan bir düzen meydana getirmektedir. Bunun için objektif hukuk kurallarına düzenleyici hukuk kuralları diyoruz.